Ayrım 8, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 88. 1927, Charlestown, nefis bir gün, diyor Massachusetts eyaletinin valisi. Ağustos'taki bu pazartesi gününün gece yarısında iki İtalyan işçisi Charlestown hapishanesinin ölüm koğuşundaki elektrikli sandalyesine oturacaklar. Ayakkabıcı Nicola Sacco ve balıkçı Bartolomeo Vanzetti işlemedikleri suçlar yüzünden idam edilecekler. Sacco ile Vanzetti'nin yaşamları Packard marka otomobiller satarak 40 milyon dolar yapmış olan bir iş adamının elindedir. Alvin Tufts Fuller, Massachusetts valisi, kocaman oymalı bir çalışma masasının ardındaki ufak tefek bir adam, her yönden yükselen homurtulu protestolara boyun eğmeyi reddediyor. Mahkemenin doğruluğuna, kanıtların geçerliliğine yürekten inanıyor. Aynı zamanda bu ülkeyi mahvetmeye gelen bütün yere batası anarşistlerle pis yabancıların ölmeyi hak ettiklerine de inanıyor. 1927, Arara Kuara, Mario de Andrade, resmi kültürde yağcı, ağdalı ve tunturaklı olan her şeye kafa tutuyor. Kendisi bir sözcükler yaratıcısıdır. Müziği ölesiye kıskanan, gene de Brezilya'nın her şeyini görüp söylemeyi başaran, aynı zamanda Brezilya'nın tadına da varabilen. Brezilya bu lezzetli ve acılı kavrulmuş fıstık sözcükler. Tatillerde Andrade sırf eğlenmek için Macunaima diye birinin, kişiliği olmayan bir kahraman, söyleyip yaptıklarını bir papağanın altın gagasından duyduğu gibi kaleme alır. Papağana göre Macunaima, balta girmemiş ormanların göbeğinde dünyaya gelen çirkin bir kara adammış ve 6 yaşına kadar salt tembelliği yüzünden hiç konuşmamış. Çünkü işi gücü karıncaların kafasını kesmek, kardeşlerinin yüzüne tükürmek ve dişi akrabalarını mıncıklamakmış. Macunaima'nın çılgın serüvenleri Brezilya'daki tüm zamanları ve tüm uzamları kapsayarak ermişleri giysisiz, kuklaları kafasız bırakır. Macunaima yazarından daha sahicidir. Bütün etten kemikten Brezilyalılar gibi Mario de Andrade hayal ürünüdür. 1927 Paris, Villa Lobos. O kocaman yaprak sigarasının ardından bir duman bulutu yükseliyor. Bu bulutla sarmalanmış olarak Hector Villa Lobos, sevdalı ve mutlu, ıslıkla başıboş bir ezgi çalıyor. Brezilya'da karşısında olan eleştirmenler onun saralı çalgıcılarca bir paranoyaklar kitlesine çalınsın diye müzik yaptığını söylüyorlar. Ama Fransa'da Villa Lobos ayakta alkışlanıyor. Paris basını onun gözü kara armonilerini, güçlü ulusal kimliğini yürekten alkışlıyor. Maestro'nun yaşamıyla ilgili yazılar yayımlanıyor. Bunlardan biri Villa Lobos'un bir gün Amazon ormanlarında kucağındaki gramofonda bah çalarak dolaşırken yamyam kızıldirlilerce nasıl bir ızgaraya bağlanıp diri diri közlene yazdığını anlatıyor. Paris'teki konserleri arasında onuruna verilen partilerin birinde bir hanımefendi Villa Lobos'a hiç çiğ insan eti yiyip yemediğini ve etin lezzetini nasıl bulduğunu soruyor. 1927 Jalisco Ovaları, sopalardan yapılma dev bir haçın ardından. Jalisco'da ve Meksika'nın başka yerlerinde din şehidi olarak şan bulmak için ayaklanan Cristerolar akın ediyor. Cristerolar kralın diken yerine mücevherle taçlandırdığı bir İsa için ve Meksika'daki son ayrıcalıkların da elinden alınmasını içine sindirememiş olan papa için Viva diye bağırıyorlar. Bu zavallı campesinolar kendilerine toprak sözü verecek bir devrim olsun diye dört gözle beklemekteydiler. Şimdi yaşarken ölmeye yazgılanmış, onlara cennet sözü veren bir kilise için ölmeye başlıyorlar. 1927 San Gabriel de Jalisco, çocuk bakıyor. Anne çocuğun gözlerini örtüyor, çocuk dedesinin ayaklarından asılmış sallandığını görmesin diye. Sonra annenin elleri çocuğun babasının eşkıya kurşunuyla delik deşik olmuş ölüsünü görmesini de önlüyor. Amcasının orada telgraf direklerinin birinde rüzgarla dönüp duruşunu görmesini de. Şimdi anne de ölmüş ya da belki kim bilir çocuğun gözlerini örtmekten usanmıştır yalnızca. Juan Rulfo yamaçların üzerinde yılan gibi uzanan taş duvara oturmuş, doğduğu yerin haşin topraklarını çıplak gözle süzüyor. Dumanların içinden sıyrılan atlılar görüyor. Federal polis ya da Cristo. hiç fark etmez ve geride uzakta bir yangın, sıra sıra asılmış duran cesetler görüyor. Leş kargalarının boşalttığı paçavra giysilerden ibaret kalmış, karalar giymiş bir kadınlar alayı görüyor. Juan Rulfo 9 yaşında bir çocuk, kendine benzeyen hayaletlerle kuşatılmış. Canlı hiçbir şey yok artık buralarda. Tek ses çöl tilkilerinin ulumasıdır. Tek hava Jalisco ovalarından nefes nefes yükselen kapkara rüzgar ve geride kalanlar yalnızca canlıymış numarası yapan ölülerdir. 1927 El Chipote, Jaguarlarla Kuşlar Savaşı. 15 yıl önce U.S. deniz piyadeleri Nikaragua'ya çıkartma yaptılar. Bir süre için U.S. yurttaşlarının canlarıyla mallarını korumak amacıyla, sonra da gitmeyi unuttular. Şimdi karşılarında bu kuzey dağları dikeliyor. Buralarda köyler seyrek, gene de köylüler eğer Sandino'nun askeri değilse casusu ya da habercisidir. San Albino madeninin dinamitlenmesinden ve Muymuy'daki ilk çatışmadan bu yana özgürlük güçleri büyüdükçe büyüyor. Honduras'ın tüm ordusu sınırda Sandino'lara ırmak yoluyla silah ulaşmasını önlemek için konuşlandırılmış. Ne var ki gerillalar bunu hiç umursamadan ölmüş düşmanların tüfeklerini kuşanıyor ve içlerine girip gizlendikleri ağaç gövdelerini oyarak kurşun yapıyorlar. Kelle uçurmak için pala kıtlığı da yok, ne de düşmanı kaçırtmak için kırık cam, çivi, vida ve dinamit doldurulmuş sardalya kutularından el bombası kıtlığı. U.S. uçakları rastgele bomba yağdırarak köyleri yerle bir ediyorlar. Deniz piyadeleri de ormanlarda kol geziyorlar, uçurumlarla yüksek tepeler arasında. Yağmurdan boğulup tozdan soluksuz kalarak ne bulurlarsa yakıp öldürüyorlar. Minik maymunlar bile ellerine geçeni onlara atıyorlar. Sandino'ya af önerisi ve baş kaldırdığı her gün için $10 sunuluyor. Yüzbaşı Hatfield onun teslim olacağını dokundurmakta. Sandino'nun üssü olan sislere bürünmüş gizemli El Chipote tepesinden yanıt geliyor. Ben kendimi satmam, teslim de olmam. Mektubun son tümcesi de şöyle. Sizi güzel bir demet çiçekle şahane bir tabuta kapatmak isteyen saygılı kulunuz. Ve sonra Sandino'nun imzası. Sandino'nun askerleri jaguar gibi ısırıp kuş gibi daldan dala uçuyorlar. En beklenmedik anda tek bir jaguar sıçrayışıyla saldırıyor. Sonra düşman daha tepki göstermeye bile fırsat bulamamışken cepheden vuruyor. Ve kanat harıltıları içinde gözden yitiyorlar. 1928 San Rafael del Norte. Küçücük, deli bozuk bir ordu. Deniz piyadelerinin topçu ateşiyle zaten kuşatılmış, zor durumdaki El Chipote'ye 4 Corsair uçağı bomba yağdırıyor. Günler ve gecelerdir bütün yöre gümbürdeyip sarsılmaktadır. En sonunda işgalciler süngü takarak tüfekle pıtır pıtır olan taş siperlerin üzerine yürüyorlar. Bu kahramanca saldırı siperlerdekilere ne ölü verdiriyor ne de yaralı. Çünkü saldırganlar siperlerde yalnızca samandan askerlerle sopadan tüfekler buluyorlar. U.S. gazeteleri derhal zaferi haber veriyor. Deniz piyadelerinin geniş kenarlı şapkalar giyip siyah kırmızı boyun mendili takmış bir bez bebekler alayını tepelemiş olduğuna değinmek gereği duymadan. Ama Sandino'nun da düşenler arasında olduğunu belirtmekten geri kalmıyorlar. Irak San Rafael del Norte köyünde Sandino adamlarının kamp ateşi çevresinde söylediği şarkıları dinlemektedir. Burada kendi ölüm haberini alıyor. Tanrımız ve dağlarımız bizimle birliktedir. Zaten kim ne derse desin ölüm kısa bir ıstırap saniyesinden başka nedir ki? Şu son aylarda Nikaragua'ya Kuzey Amerika'dan takviye gücü olarak 36 savaş gemisi ve 6000 asker gelmiş. Ama bunlar büyüklü küçüklü 75 çatışmanın hepsini kaybetmişler. Avları avuçlarının içinden kayıp kaçmış, bunun nasıl olduğunu kimse bilemiyor. Sandino'nun hırpalanmış savaşçılarına, bu cüret ve şaşırtmaca ustalarına, küçücük, deli bozuk bir ordu diyor Şilili şair Gabriela Mistral. Her şey çok kardeşçeydi. Juan Pablo Ramirez. Sabandan bebekler yapıp oraya koyduk. Sombrero takmış sopalar diktik tuzak yemi olarak. Çok eğlendik. Belikiler tam bir hafta bunlara ateş edip bomba yağdırdılar. Gülmekten altıma ediyordum. Alfonso Alexander. İşgalciler fil, bizler yılandık sanki. Onlar hantallıktı, biz kıpırdaklık. Pedro Antonio Arauz. Yankiler acıklı ölümlerle öldüler, nankörler. Bizim memleketin dağlarında işler nasıl yapılır haberleri yoktu ki. Sinforoso González Zeladon. Campesinolar yardım ettiler bize, bizimle birlikte çalıştılar, bizleri anladılar. Cosme Castro Andino. Para falan almıyorduk. Bir köye gittiğimizde köylüler bize yemek verirse paylaşıyorduk. Her şey çok kardeşçeydi. 1928 Washington Haberler. Washington'da yapılan iç burkucu bir törenle deniz piyadelerinden 10 subay Sandino'ya karşı yapılan savaşta gösterdikleri üstün hizmet ve olağanüstü kahramanlık için yararlılık haçı nişanını alıyorlar. The Washington Post ve öbür gazeteler deniz piyadelerinin boğazını kesen eşkıya çetesinin cinayetlerine sayfalar ayırıyorlar. Aynı zamanda Meksika'dan yeni geldiği ve Meksika Başkanı Calles'in Sovyet diplomatlarını kullanarak Sandino'ya Bolşevik silahları ve Bolşevik propagandası gönderdiğini ispatladığı söylenen ve şaşırtıcı sayıda imla yanlışı içeren belgeler yayımlıyorlar. Resmi dışişleri çevreleri Başkan Calles'in Meksika'daki US petrol şirketlerinin vergilerini yükselttiği zaman komünist eğilimlerini dışa vurmaya başladığını ve Sovyetler Birliği ile diplomatik ilişki kurduğunda bu eğilimleri kesin olarak kanıtlandığını belirtiyorlar. US hükümeti Rus ve Meksika ordularının Sovyetleri Nikaragua'ya taşımasına izin vermeyeceği konusunda uyarıda bulunuyor. Resmi dışişleri sözcülerine göre Meksika, Bolşevizm ihraç etmektedir. Sovyet yayılmacılığının Orta Amerika'da Nikaragua'dan sonraki hedefi Panama Kanalı olacaktır. Senatör Shortridge, Amerikan vatandaşlarının en azından eski Roma vatandaşları kadar korunmaya layık olduklarını ileri sürerken, Senatör Bingham, üzerimize düşen dünyanın polisi işlevini üstlenmek zorundayız diyor. Senatör Bingham 16 yıl önce Peru'daki Machu Picchu kalıntılarını bulmuş olan bu saygıdeğer arkeolog eski Kızılderili yapıtlarına duyduğu hayranlığı hiçbir zaman gizlememiştir. Karşıt görüş olarak Senatör Borah ülkesinin Orta Amerika'nın jandarması gibi davranma hakkını yadsıyor. Senatör Wheeler ise hükümetin gerçekten eşkıyayla savaşmak istiyorsa deniz piyadelerini Nikaragua'ya değil Chicago'ya göndermesini öneriyor. Nation dergisinde US Başkanı'nın Sandino'ya eşkıya demesinin İngiltere Kralı 3. George'un George Washington'a hırsız demesiyle bir olduğu görüşünü savunuyor. 1928 Managua, Sömürge Gücünün Profili. Kuzey Amerikalı çocukların okuduğu coğrafya kitaplarındaki haritalar Nikaragua'yı US Amerika'nın mandası altındadır diyen bir altyazı ile öğretiyorlar. United States, Nikaragua'nın kendi kendini yönetemediğine karar verdiğinde ülkenin Atlantik kıyı bölgesinde 40 kamu okulu vardı. Şimdi 6 okul var. Manda yönetimi tek bir demir yolu döşemiş, tek bir otoyol açmış, bir üniversite kurmuş değil. Bir yandan da işgal altındaki ülke her an daha çok borçlanarak kendi tutsaklığının bedelini kendi ödüyor. Ve bu arada işgalciler işgal eylemini sürdürüyor. İşgal giderlerinin ödenmesini sağlama bağlamak için. Nikaragua'nın gümrükler idareleri Kuzey Amerika'daki alacaklı bankaların elinde. Bunlar Clifford D. Ham'i Vergiler ve Gümrükler Genel Denetleyiciliğine getiriyorlar. Ham aynı zamanda United Press Haber Ajansı'nın Nikaragua temsilcisidir. Vergiler ve Gümrükler Genel Denetleyici Yardımcısı Irving Lindberg de Associated Press Haber Ajansı'nın temsilcisi. Böylece Ham ile Lindberg, Nikaragua'da gümrüklerle vergileri gasp etmekle kalmıyor, haberleri de gasp ediyorlar. Uluslararası kamuoyunu eli kanlı eşkıya ve Bolşevik ajanı Sandino'nun kötülükleri konusunda bilgilendiren onlardır. Nikaragua ordusunun yani ulusal muhafızların başında şimdi bir Kuzey Amerikalı albay var. Nikaragua polisinin başında da Kuzey Amerikalı bir yüzbaşı. Ulusal seçim cuntasını Kuzey Amerikalı General Frank McCoy yönetiyor. Seçim sandıklarının başında 432 deniz piyadesi ve 12 US uçağı denetim yapıyor. Nikaragualılar oy kullanıyor, Kuzey Amerikalılar seçiyor. Yeni başkan daha doğru dürüst seçilmeden deniz piyadelerinin ülkede kalacağını bildiriyor. Bu unutulmaz sivil fiestayı işgal kuvvetleri komutanı General Logan Fallant düzenlemiştir. Salt kas ve kaş olan General Fallant bacaklarını masanın altında çaprazlıyor. Sandino'nun lafı açılınca esniyerek, kuş günün birinde düşecek elbet diyor. 1928 Mexico City, Obregon. Meksika'nın Yakuy Hacienda'sında köpekler uluyordu. Susturun şunları diye buyurdu General Alvaro Obregon. Gel gelelim köpekler daha çok ulumaya başladılar. General yemek verin şunlara diye buyurdu. Ama köpekler yemeğe bakmayıp şamatayı sürdürdüler. Taze et atın önlerine. Taze etle de sonuç alınamadı. Köpeklere dayak atıldığı zaman bile curcuna susturulamadı. Obregon ben biliyorum onların ne istediğini dedi duruma boyun eğerek. Bu olay 17 Mayıs'ta geçti. 9 Temmuz'da Culiacan'da Obregon gölgeli bir sundurmada tamarindli bir içki yudumlarken katedral çanları çalmaya başladı ve hafif çakır keyif olan şair Chuy Andrade bu çanlar senin için çalıyor dostum dedi. Hemen ertesi gün Esquinapa'da Obregon kendine karidesli tamalelerle bir şölen çektikten sonra trene binerken yakın dostu Eliza Bevan onun kolunu tuttu ve o boğuk sesiyle ''Gitme'' diye yalvardı, ''Seni öldürecekler.'' Ama Obregon gene de trene bindi, başkente gitti. Ne olsa o kendini kollayıp ayakta kalmayı, kurşunların eşek arıları gibi vızıldadığı günlerde öğrenmişti. Katillerin katiliydi o, fatihlerin fatihi. Pancho Villa'nın uçurduğu eli dışında hiçbir şey yitirmeden bunca güç, ün ve para kazanmıştı. Şimdi de günlerinin sayılı olduğunu bildiği için gerileyip kaçacak değildi elbet. O da fütursuzcasına ileriye gitti, kaygısız ama hüzünlü. Sahip olduğu tek masumluğu kendi ölümüne boş vermenin mutluluğunu yitirmişti ne olsa. Bugün 17 Temmuz 1928. Nainari'de köpeklerin ulumasından 2 ay sonra kralımız İsa tarikatının bir fanatiği, yeniden başkan seçilmiş olan Alvaro Obregon'u Mexico City'deki bir restoranda öldürdü. 1928 Via Hermosa, Papaz Yiyici. Bir ultra katoliğin kurşunlarıyla yere serilen Obregon'un ölüsü daha soğumadan Meksika'nın Tabasco eyaletinin valisi Manuel Garrido öç emri çıkarıyor. Katedralin taş taş üstünde kalmamacasına yıkılmasını buyuruyor. Çanların bronzlarından da sevgili ölünün heykelini döktürüyor. Garrido Katolik dininin işçileri bir korku kafesine kapayıp cehennem tehdidiyle dehşet saldığına inanmaktadır. Özgürlüğün Tabasco'ya gelebilmesi için diyor Garrido, dinin gitmesi gerek. Ve böyle diyerek dini kapı dışarı tekmeliyor. Ermişlerin kellelerini uçurup kiliseleri yakıyor, mezarlıktaki haçları söküp atıyor. Papazları evlenmeye zorluyor ve ermişlerin adını taşıyan bütün yerlerin adını değiştiriyor. Eyalet merkezi San Juan Batista, Via Hermosa olup çıkıyor. Garrido resmi bir törenle damızlık bir boğaya piskopos, bir eşeğe de papa adını takıyor. 1928 Güney Santa Marta Muzlaşma. United Fruit Company, Birleşik Meyve Şirketi'nin sarı treni ilk geldiğinde Kolombiya'nın bu kıyısında bir avuç ücra köyden başka bir şey yoktu. Irmakla mezarlık arasında dar bir toz kuşağı, iki siesta arasında bir esneme. Tren öksürüp duman tıksırarak bataklıkları geçip vahşi ormanların içine dalmış ve sonunda parıl parıl açık bir havada buraya çıkmış, düdüğünü öttürerek muzlaşma çağının geldiğini ilan etmişti. Yöre uyandığı zaman kocaman bir çiftliğe dönüşmüş olduğunu gördü. Cienaga, Aracataca ve Fundasyon telgrafa ve postaneye kavuştu. Bilardo salonları ve genel evlerle bezenmiş yeni sokaklara. Binlerle akın eden campesinolar atlarını parmaklıklara bağlayıp işe giriştiler. Bu işçiler yıllar yılı günde $1'dan az bir ücret karşılığında yerdeki kök ve çalıları bıçaklarıyla sökerek söz dinler ve ucuz olduklarını kanıtladılar. Pis barakalarda yaşayıp verem ve sıtmadan ölmeyi sineye çektiler. Derken günlerden bir gün bir sendika kurdular. 1928 Aracataca Lanet. Ter, uyuşukluk, hınç. Muzlar ağaç dallarında çürüyor, öküzler boş arabaların önünde yatmış uyuyor. Tek bir muz hevengi bile yüklenmemiş trenler raylar üzerinde cansız duruyor. Santa Marta rıhtımlarında demir atmış 7 gemi beklemektedir. meyvesiz kalmış ambarlarında vantilatörlerin harıltıları durmuş. 400 grevci parmaklıklar ardında ama grev amansızcasına sürüp gidiyor. Arka tahtada Birleşik Meyve Şirketi bölgenin sivil ve askeri komutanı Onur'una bir yemek veriyor. General Carlos Cartes Vargas silahlı hainler dediği işçilere ve onların Bolşevik kışkırtıcılarına sövdükten sonra ertesi gün düzen güçlerinin önünde Cienaga'ya yürüyüp işi bitireceğini bildiriyor. 1928 Cienaga, Kanlı Kıyım. Cienaga kıyılarında bayrakların kabarmış dalgaları, belleri kamalı erkekler, elleri tencereli kadınlar ve çocuklar burada. Kamp ateşlerinin başında bekleşmekte. Şirket bu gece grevi sona erdiren bir anlaşma imzalamaya söz vermiş. Ama Birleşik Meyve'nin yöneticisi yerine General Cortes Vargas boy gösteriyor. Anlaşma yerine bir ultimatum okuyor direnişçilere. Kimse kıpırdamıyor. İhtar borusu 3 kez ötüyor. Sonra bir anda makinelilerle tüfekler boşalmaya başlayınca dünya patlıyor. Gök gürültüsünden daha gürültülü bir gümbürtüyle. Kent meydanına ölülerden bir halı seriliyor. Askerler gece sabaha kadar ölüleri denize atmak, sonra da yerleri süpürüp yıkamakla uğraşıyorlar. Sabahleyin ortalık tertemiz. Macondo'da hiçbir şey olmadı olmuyor ve hiçbir zaman da olmayacak.
8. ayrımın sonu. Sayfa 97.